Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 6. kaset, 2. yüz. Otursak iyiydi dedi. Biraz konuşmak istiyorum seninle. Hangi konuda? Öyle belirli bir konu yok. Sevgisiz bakış yağına itmişti muhtarı. Banu konusunda mı diyecektim. Desen ne olur, yutkundu, kekeler gibi. Şey dedi, koluna girip ağır ağır çarşıya doğru yürümeye başladı Nergis'le. Şu senin arkadaşın, bizim oteldeki. Sinirli bir kıpırtı oldu Nergis'in kolunda. Bana Filiz diye tanıttın, oysa... Gene duraladı. Söze kızının girmesini bekliyordu. Kolundaki sinirli kıpırttan başka bir tepki göstermemişti Nergis. Gözü ileride, bekleyiş içinde dinliyordu. Muhtar toparlandı. Gazetelere çıktı dedi. Görmüşsündür. Aranıyor. Polis peşinde. Açık açık yazdı gazeteler Banu diye. Basketbolcu Banu. Sustu. Yüreği çarpmaya başlamıştı. Ne diyecek? Söylesene kızım. Nergis de ne diyeceğini düşünüyor gibiydi. Döndü yavaşça. Gözlerini dikti babasına. Başını ağır ağır iki yana salladı. Dedi ne olacak? Bakışıp kaldılar. Kara buzlar vardı Nergis'in kısılmış gözlerinde. Ne olacağı var mı dedi titredi titreyecek bir sesle muhtar. Ortalığı biliyorsun. Korkmayın size bir şey olmaz. Saçmalama. Sözcükler patlar gibi çıkmıştı ağzından. Nergis başını çevirdi. Bir iki adım sessiz yürüyünce duruldu muhtar. Senin başına gelecek şey beni daha çok yıkar dedi. İyi sağ ol dedi Nergis. Gene soğukça bir sesle. Takma kafanı öyleyse. Benim başıma da bir şey gelmez bu yüzden. Sen anlat ne oldu? İstanbul'da durum ne? Muhtar gene ne diyeceğini bilmeden kaldı. Verdiği güvenceyle yolunu kesmişti Nergis. Üstüne varmaya kalksam tersleyecek belki. Verdiği güvence de terslemeydi aslında. Çukura düşse bu kız elimi uzatamam. Sövüp saymaya kalkar. İstanbul'u sorması da söz gelimi. Benim ilgime yanıt. Niye herkesle çatışıyor bu babasıyla bile? Selami yatalak kalacak. Tatsız her şey. Neyse bir ara gel de konuşalım. Ben biraz yorgunum döneyim. Gerçekten de büyük bir yorgunluk çökmüştü üstüne. Otele gelip yatağına uzandı. Yemek de istemiyordu. Düşünmekten kaçar gibi yumdu gözlerini. Dalıp gitti. Açlığında karanlık basmıştı. Seçemediği karışık düşlerle daha da ağırlaşmıştı başı. Serindi. Ürpererek kalkıp balıkçı kazanı geçirdi çabucak. Gidip bir şeyler yemeli. Koridordaki kapı sesine kulak dikti birden. O kızın odası. Ne yapalım odasıysa canı cehenneme hepsinin. Kaplumbağa olacağım gene. Kabuğuma çekilip burnumun ucuyla gözetleyeceğim çevreyi. Buraya gelirken öyle dememiş miydim? Niye döndüm? Dönmedim. İşte söylüyorum gene. Yetti be. Bu pis, bu rezil, bu kanlı dünyada sevginin de yeri yok. Sevecenliğin de. Hepsi bela kişinin başına. Seveceksen kendini sev. Bir köşede tek başına yiyip bir iki kadeh içmek için çıktı otelden. Sokakta yürüdükçe içindeki ses dağıldı. Saat 8'e geliyor. Kapatmış mıdır Fatoş? Sokağa saptı. Butiğin önünde ayaküstü akşam söyleşisindeki tanıdık kişiler toplanıverdiler çevresinde. Geçmiş olsunlar, hoş geldinler. Görüşelimlerden sonra günlük dedikodusuna döndü herkes. Danıştay bazı öğretmenlerin atamasını durdurmuş. Her iş il marif müdürünün başının altından çıkıyormuş. Doktor raporunu geri çevirmişler. Vali demiş ki, Fatoş içeride dizi dizi giysilerin arasındaki küçük masaya eğilmiş bir şeyler hesaplarken muhtara el salladı. Buradayım gibisine. İnsancıklar çırpınıp duruyorlar kendilerini kurtarmak için. Kapanlar kapmış parçanın büyüğünü. Siz de didişip durun kırıntılarla. Böyle gelmiş, böyle de gidiyor işte. Fatoş işten kurtulup da kapı önüne çıkınca Nergis'i gördün mü dedi hemen yaklaşıp. Öğlende rastlaşıp ayrıldıklarını söyleyince gülerek göz kırptı muhtara. Nasıl kalsındı senle dedi. Önemli sorunları var kızın. Nergis'in kendini özgür adadığını, Korhan'ın bugün Ankara'ya döndüğünü duyunca şaşmadı muhtar. Gittikçe yayılan sevinç dalgasıyla dolup kabardı içi. Buydu olacağı. Hep bunu beklediğini şimdi bilincine varıyordu sanki. Gülümsedi o da. Artık sorunu kalmamış demek dedi. Nedenini uzun boylu düşünmeden Korhan'ı sevememesini her an beklediği bu sonuca bağladı. Peki ama Özgür de eski Özgür değildi ki artık. Olacağı da yok demişti bir doktor arkadaşı. Öylesine bozulanı doğa da düzeltemiyormuş. Benim inatçı kız başarır belki. Fatoş'un Nergis'le Özgür'ün yeni ilişkiler üstüne söyledikleri tatlı bir öykü gibi geliyordu muhtara. İzzet Adiler'de yakınmış Anna. İkisinin arasında olmak istemiyormuş. İstemiyorsa kim tutuyor onu? Korhan da sabah erkenden çıkıp çevre köylere gidiyor, gece geç vakit dönüyormuş son günlerde. Kızının ataklığı, yürekliliği, tutkusu üstüne düşünüp kurdukça coşkusu artıyordu muhtarın. Ne kız be! İçine ateş düştü, duraladı birden. Banu işin anımsamıştı. Özgür'ün alınması, Banu'nun aranışı, kimlik değiştirip saklanışıyla ikisi arasında gidip gelen Nergis üstüne kötü şeyler üşüştü kafasına. Bir türlü bağlayamıyordu ya, tam da ayıramıyordu. Özgür alıp bırakıyorlar, Banu'yu da. Sonra... Kız buralara geliyor, aynı otele İrfan Serhan iniyor. Ankara'dan bıkmış da dinlenecekmiş. Beni görünce bir garip baktı, şimdi daha iyi geliyor gözümün önüne. Nergis'e sorunca nasıl dikeldi, kapattı ağzını hemen. Vah benim aptal kızım. Sevinci coşkusu eriyip sıvışık bir peltiye dönüşmeye başlamıştı. Bir iki sözle ayrıldı Fatoş'tan. Körfez'de sıra lokantalardan birine attı kendini. Köşede deniz kıyısında boş bir masaya yerleşip acısını tek başına yaşamaya çalıştı. İkinci kadehten sonra direnci usul usul artmaya başlamıştı. Bir takım rastlantıları ters yorumlarla büyütüyorum kafamda belki de. Rastlantı bu küçük kentin doğal yaşantısı. Açıkması güç, bir tek bağını var belki. İrfan Serhan'ın gelişiyle rastlantı olmaktan çıkıyor iyice. Asıl bunu, özellikle bunu konuşmak gerek benim deli kızla. Dinlemese de konuşmak gerek. Onu alırlarsa nasıl kurtaracağız bu tozdan dumandan ferman okunmayan ortamda? Özgür'e döndüğü için kutluyoruz bile. Ama Banu'nun filiz olup da İrfan Serhan'ın otelde Ankara'yla küçük işe biraz çabuk bitmişti. İkinci dubleyi getirirken Fatoşlar damladı lokantaya. İşte burada diye gülüşerek yaklaşmalarına nasıl karşı koyacağını bilemedi. Gelsinler bu hergele takımı da. Ben yeterince baş başa konuştum kendimle. Nergis'i yarın yakalarım. Buyurun. Buyurun. Zübeyde'ye satılık diyen orospu. Sen topladın bunları değil mi? Gelin bakalım. Tek başına rakı içirtirler mi adama bu kentte be? Nerede görünmüş? Mimarı, öğretmeni, dişçisi hepsi çakır keyifliler. Sevdaya mı tutuldun abi? Fatoş gözlerinde sinsi bir gülücükle niye olmasın dedi. İstanbullarda, İzmirlerde dolaşıp durdu. Bir yerde oltaya takılmıştır. Öyle değil mi muhtar? Öyleyse öyle. Bu karıya ne oluyor? Bir yanıt vereceğim ki şimdi görecek. Yanıta kalmadı. Şakalaşmalar içinde esip geçti her şey. Yeni kadehler, yeni ilgi odaklarıyla yeni takılmalar içinde muhtar kalabalıktaki köşesinde kendisiyle baş başaydı gene. Bir de Fatoş'un ara sıra çakıveren sinsi yan bakışları olmasa, herkes birer ikişer kalkıp gidince de doğrudan muhtarın üstüne dikilmiş, sevecenliğe özenen gözlere döndü Fatoş'un bu yan bakışları. Şaşırttın beni muhtarcığım dedi. Bu kadar içtiğini hiç anımsamıyorum senin. Kızmaya kalkıştı. Beceremedi muhtar. Sana benimle içmemden. Taş atıyorsun biliyorum. Zübeyde'ye vuruldum. Sen de açıkladın ne bok olduğunu karının. Ona taş atıyorsun. Budala. Hiçbir şey umurumda değil benim. Aslında kızımdan değerli bir şeyim yok şu yeryüzünde, anlıyor musun? Hepiniz, herkes, Zübeyde'si mübeydesi vız. Ben şunu içiyorsam kızımın yarın o Banu ile bir pisliğe bulaşmasında bak gör avukat muhtar kimmiş. Yiğit Levent emrimde. Kaptan giysileri. Haydi iç bakalım Fatoş Hanım. Rahmi değilim ben. Muhtarın böyle içtiğine inanamıyor gibiydi Fatoş. Geç vakit lokantadan çıkıp da yalpa vurarak boş sokaklarda yürürken bıkıp usanmadan Nergis'ten söz etti. Kız haklıymış aslında. Her konuda haklıymış. Jade'nin anne mi olur? Öyle yürekten, öyle işten konuşuyordu ki Fatoş da duygulandı bir ara. Otelin önünde düştü düşecek bir tökezlemeden Fatoş'un atılıp kolunu sarılmasıyla doğrulunca şaşkın ikircikli baka kaldı. Elini sağlar gibi kaldırıp duraladı. Merdivenlerde Banu vardı. Ensesinde toplanmış saçları, klormatik gözlükleri, omuzlarında simli kara şalı, koyu renk uzun giysileri, yüksek ökçeli papuçlarıyla bir an duralayıvermişti muhtarı görünce. Tezden toparlandı, indi merdivenleri, yürüyüp kapıya yaklaşıyordu ki muhtar dikildi önüne. Bozmadan geçip gitmek için yürüyecekti, muhtar iyice kesti yolunu, şaşaladı, irkilir gibi oldu Banu. Yeniden toparlanmaya çalıştı, muhtar oralı değildi. Bak kızım diye sokuldu. Kızım diyorum sana. Bırakın artık bu oyunları. Yürümez. Yürümez kızım. Daha kaç gün duracaksın? Dinle beni. Banu dona kalmıştı. Bir iki mırıldandı. Rica ederim. Rica ederim. Muhtar öfkeyle kesti hemen. Bırak şimdi ricasında. Bak ben sana ne diyorum. Bir kızım var benim Nergis. Ama sen de ne de olsa onun arkadaşı. Kızım diyorum. Anlıyor musun? Avukatım ben. Söyle bana her şeyi. Anlat. Seni kurtaramazsam alçağım Banucuğum. İnan bana. Yaşam boyu kimseyi aldatıp söz vermedim mesleğimde. Banu adının söylenmesiyle iyice ürküye kapıldı. Geri çekildi. Dönüp gitmek istiyordu. Muhtar elini kaldırdı. Sözcükler aranıyordu belli ki. Fatoş ilk şaşkınlığı atlatmış, cin gibi gözlemeye başlamıştı olanları. Banu dikeldi birden. Bir şey diyecek oldu, beceremedi. Dönüp merdivenlere yürüdü. Bu davranış muhtarı kızdırıp daha da kışkırtmaktan başka işe yaramamıştı. Kaçman boşuna kızım, boşuna diye bağırıyordu. Daha ne kadar yutturacaksın? Peşinizdeler bilesin. Nergis'i bulaştırmayın yalnız. Filiz olun, bağını olun, ne bok olursanız olun. Kan gölüne çevirdiniz ülkeyi. Bu güzelim, bu cennet ülkede. Yetti artık, yetti be. Merdivenlere doğru yürürken ayağı paspasa takılıp tökezledi gene. Resepsiyondan gürültüye çıkanlar Fatoş'la birlikte yardımcı oldular kalkmasına. Kimseleri görecek, duyacak durumda değildi muhtar. Tam bir bozgun içinde kaçıp merdivenlerde kaybolan Banu'nun ardı sıra bağıra söylene merdivenlere tırmanmaya çalışıyordu. Hemen de aynı sözcükleri yineleyerek koridorda Banu'nun kapısına doğru yürüyünce önleyip odasına soktular. Odaların kapısı açılmış, şaşkın bakınanlar çıkmıştı. Yatağına yüzün koyun kapandı muhtar. Bırakmayacağım bu işin peşini. Bir tek kızım var dünyada. Onu da bu itlere yem edemem. Nergis koyacağım teknenin adında. Deli kızım benim. Tekne gibi. Sevindi buluşuna. Mutlulukla gülümsedi. 24. Nergis teknesinin denize açılma tören şöleni şakır şakır yağmurlu birkaç günden sonra başlayan masmavi güneşli bir hafta sonuna rastladı. Adının tekneye verilmesi bir tepki uyandırmamıştı Nergis'te. Durgunluğu içinde öylesine karmaşık, çelişkili bir dünyada yaşıyordu ki bir tahta teknenin başına, kıçına yazılmış sözcüğün kendi adı oluşu bir balık ya da kuş adı oluşundan daha ilginç görünmüyordu. Muhtar Bey öyle uygun bulmuş. Yalnız Fatoş'un bu konuda söylediği söze şaştı biraz. Babasınca Nergis kadar sevilen kız azmış yeryüzünde. Doğrudur belki de, sevmesini bilse, sevmese ne değişir yaşamımda. Korhan'ın çekip gitmesinden sonra babasını, daha doğrusu ısmarladığı ilaçları alıp Banu'yu görmeye otele gittiği sabah, kapıda sivil görevliler arasında jipe bindirilen Banu'nun birden üstüne dikilmiş karanlık bakışlarındaki giz, o gizi çözümleme çabası, kurtulamadığı karabasan olup kalmıştı. Ne vardı o gözlerde? Suçlama mı? Acıma mı? Saldırı mı? Acılı yola çıkarılan birinin ayrılık bakışı mı? Başını birden döndürmesi ne anlamdaydı peki? Benden mi kuşkulandı yoksa? Niye olmasın? Öylesine sağlıksız bir kafanın üretemeyeceği ne var? Olayın nasıl olduğu konusunda da söylentiden öte bir şey yoktu ortada. Otelde bir kız yakalanmış. Yunanistan'a kaçacakmış. Biri tanıyıp bildirmiş galiba. İbrahim'den duyduklarıydı bunlar da. İrfan Serhan ortalarda göründü bir iki. Yolda, lokantada filan. Olayla ilgiliye benzemiyordu. Konuyu babasıyla konuşacaktı Nergis. Olmadı bir türlü. Gürültüler, bağırışmalar arasında limandan çıkan hafif bir poyrazla yelken basmış, Karaada'ya doğru giden teknenin burnunda filok dibine uzanmış, uyku özlemi içinde aşağıda akan sulara dalıp gitmişti. Uykuları karmakarışık, yetersizdi gene. Uyuyabileceğini bilse şu teknedeki şamatadan kaçıp evde kalmayı yeğlerdi. Tıka basa içki yiyecek doluydu tekne. İçkiciler daha limandan çıkmadan başlamışlardı. Geminin maskotu diye alınmış, muhtarın kentten eski dostu, 90'lık kambur kaptan sayılmazsa 12 kişiydiler. Son dakikada Rahmi de gelmişti. İbrahim, Fatoş, Özgür, muhtarın daha çok butikte gördüğü Fatoş'un kadınlı erkekli yakınları, dişçi, öğretmen, doktor, tatlı candan yol arkadaşları hepsi de. Kameradan çıkan Özgür aranır gibi bakındı. Gelip sessizce yanına uzandı Nergis'in. Teknenin kıyısından akan sulara dikti gözlerini. Bir tezdeki o bunalımlı geceden sonra olanları hiç anımsamaz görünümünde daha dışa dönük, daha konuşkan biri olmuştu. O şok biraz iyilik getirdi belki de. Korhan gittikten sonra Özgür'e eski ilgi duymamasına Nergis'in kendisi de şaşıyordu ya, ne yapsın ki böyleydi. Bir onur kırıklığı duygusuyla sürekli Korhan'daydı kafası. Telefonla aradı birkaç kez, yanıt vermiyordu Ankara telefonu. Nereye gitti bu adam? Evde kalmamasına sevindi de, kendini güvenceye aldı demek saldırıya karşı. Bugünlerde de bir şey olduğu yok zaten, duralamışa benzer, hiç de belli olmuyor ya. Sonunda evvelki gece çok geç vakit yakalayabilmişti. O konuşma sinirlerini biraz daha germekten başka sonuç vermedi. Ne var dedi Korhan, alay ediyor izlenimi veren bir sesle. Bu saatte uykun mu kaçtı? Az kalsın kapatacaktı telefonu. Sesine titremesini önleyemedi. Kaç gecedir arıyorum dedi Nergis. Yoksun, merak ettim. Ne de uygun biçimde başladım ya, bir sessizlik oldu. Daha belirgin bir alaylı sesle yanıtladı Korhan. Ha dedi, Naide Hanımlardaydım, ne oldu da? Elinin körü oldu. Tuttu kendini. Aynı alaylı ağızla. Sevindim dedi. Tutacak değildim seni. Benimle bir konuşup da öyle ayrılabilirdin. İki yanlı bir sessizliğin ağırlığı çöktü telefona. Ne konuşacaktık dedi Korhan. Alaylı değildi sesi. Kısa bir aradan sonra Nergis'in yanıtlamasına komadan aynı tonda sürdürdü. Küçük kavgalara ayıracak vaktim yok benim artık. Yetti harcadığım. Duraladı Nergis. Ne diyor bu? Küçük kavgalarla ben mi yitirdim bunun vaktini? Küçük kavgalardan bile kaçarak mı gideceksin büyük kavgalara dedi hırsla. Gene bir ağır sessizlik oldu telefonda. Bak Nergis'ciğim dedi Korhan sevecen bir sesle. Sözcüklerle oynayarak çözümlenecek şeyler değil bunlar. Gireceğin kavganın türü seni bileceğin şey. Sonu gelmez kadınlık sorunlarıyla uğraşamam. Eşit olamayız seninle. Güzeli birbirimizden üstün yanlarımız var. Birlikte olabilirdik ancak istemedin. Sana daha yakın birini yeğledin belki hakkın. Benim de yarın yapılacak bir dünya işim var. Yorgunum, iyi geceler. Tak diye kapattı. Elinde telefon kala kalmıştı Nergis. Sırt üstü uzanır şimdi o hayvanlaz. Uyur. Sabaha kadar uyuyamadı o gece. Gündüz de evden dışarı çıkmadı. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Korhan'ın sözleriyle itiş kakıştı kafası. Gece çıktı. Körfez'de bir şeyler yerken yanında Ferhat Bey birkaç konuyla Jale Hanım çıka geldi. Kucaklayıp öptü Nergis'i. Çantasına para koydu zorla. Para da en gerekli şeydi aslında. İşine dönmediği için son maaşını göndermemişlerdi. Bankada pek az kalmıştı. Durumun ne olacağı belli değil. İlişimi kesecekler. Kessinler mi? Sonra Korhan'ın koşturarak gitmesinde bu da etken belki. Ben de Ankara'ya mı döneceğim o hayvanlazın peşi sıra? Yo, Özgür'e dönersin. Öyle bir istek de duymuyordu içinde. Nasıl bitecek bu sallantılı durum? Özgür de babasını bekler buldu ertesi sabah. Tekne şölenini bildiriyordu. Babasını da hiç bu kadar yakın, sıcak, gözlerinin içine bakar dedikleri sevecenlikte görmemişti. Korhan'dan ayrılmamı ailece kusuyorlar. Anna gelemeyecekti. Fransızları yol edecek. Gidiyorlar sonunda. Cehenneme. Biz teknedeyiz işte. Dönüp yanına uzanmış Özgür'e baktı Nergis. Gülümsedi. Özgür de gülümsedi. İçinde acıma duydu birden. Son günlerde annesine sokulan küçük bir çocuk gibi yakınına gelip çoğu kez de gözlerine bakıyordu Özgür. Çarmıh teline tutunmuş, ayakta dimdik duran Kambur Baba'yı gösterdi Nergis. Seninkine bak dedi. Kaptan Yunut'u. Sessizce baş sallayıp onayladı Özgür. Gözleri Kambur Kaptan'da takılı kaldı. Neler geçiyor bu oğlanın kafasından? Yörede en sevdiği adam belki de bu Kambur Baba dedikleri Haydar Kaptan. 88'inde. 14 yaşında yelkenli teknede başlamış gemiciliğe. 74 yıldır denizlerde. Girip çıkmadığı liman kalmamış Akdeniz'de. Orta boyunu iki yandan aşağı çekerken fırın küreği gibi kolları var. Kulakları ağırlaşmış son günlerde. Görme gücünü de iyiden iyiye yitirmiş. Sokakta sağından geçenlerin selamını sola bakarak alıyor bazı. Gene de kaptan. Attığı düğümü çözecek gemici yok. Yöredeki kıyıları, denizlerin dibini karış karış biliyor. Yelken kürek dönemlerinde süngere dalmış yıllarca. Dalgıç Kambur Kaptan diye yaygın ünü var o yüzden. Özgür yavaşça kalkıp yanına gitti kurt denizcinin. Sırtını direğe dayadı. Gözlerini ileriye dikti. Bir şeyler konuşuyorlar. Kaptanın yüzüne de mutluluk çiziyor konuşmaları. Ressamlığa bile yeğlediğini söylerdi kaptanlığı Özgür. Serüvene doyamadan gidecek korkusuyla yaşıyordu. Ne duruma soktular çocuğu. Şu kör olası rezil dünya. Bu da küçük kavgaların adamıydı Korhancığım. Doğru söyledin. Onu kendime daha yakın buldum. Senin gibi kendini büyük kavgalar adamış biriyle hangi mutluluğu bölüşecektik? Özgür'le neyi bölüşeceksin? Bir şeyini bölüşmeye yanaştı mı bugüne dek seninle? Yanaşmadı. Yanaşmadı ama bugün durumu, bugünkü durumundan mı yararlanmaya kalkışacaksın? Nesinden yararlanacakmışım? Ben sağlığını yitirmiş bir kişiye karşı, aman bu karının da cırlak kahkahaları, çenen kapansın Fatoş Hanım. Niye bunlarla yola çıktım ben? Şeytan diyor atla şuradan yüze yüze, kent de amma uzakta kaldı. Karadayı dönüp Poyraz Limanı'na demirleyeceklerdi. Ahtapota dalacaklar, balık bakacaklar. Öğle yemeği burada yenecekti. Muhtar elinde bir köpüklü şarap şişesi iki bardakla geldi gülerek. Ne somurtuyorsun deli kız dedi. Kalk bakalım, aceleden seni unuttuk. Karşılıklı başlayalım hadi. Doğruluk bardağı aldı Nergis. Muhtar şişeyi patlatıp mantarı fırlatınca fışkıran ak köpüklerle bir alkış bir çığırışma koptu. Hepsi de toplanmış arkada gözlerlermiş. Bardağını alan koştu. İbrahim Dümen'deydi yalnız. Kaptanla Özgür de yerlerinden kımıldamamışlardı. Abuk subuk bağırışıp söyleşmelerin içinden sıyrılıp Kambur Kaptan'a sokuldu Nergis. Biraz da laf olsun diye. Tekne nasıl kaptan dedi. Aynı kımıltısız durumda kaldı Kambur Kaptan. Vereceği yanıt için tekneyi dinleyip denetliyordu sanki. Çatlak bir sesle yargısını bildirdi yavaşça. Böyle havada bütün teneler iyidir. Ne anlama yoracağını bilemeden gülümsedi Nergis. Taş mı var bu sözlerin altında? Kaptan da sorudan tedirgin olmuştu sanki. Sessizce dönüp direği ipleri tutunarak uzaklaştı. Özgür'le kavuştu. Elindeki şarap bardağını uzattı Nergis. İçer misin dedi. Özgür sessizce aldı bardağı. Yarıya kadar dolu köpüklü şaraba baktı bir süre. Kaptanın gözleri cam gibi dedi. Köpek balığının gözlerine benziyor. Şaşkın kaldı Nergis. Ne ilgisi var şimdi? Ben de sandım şarap için bir şeyler diyecek. İçmesen Özgürcüğüm. Tekneyi yakmaya kalkarsın bu kez de. Gülüp kolundan tuttu Özgür'ün. Moyonu giysene dedi. Çok tatlı güneş. Uysallıkla kameranın yolunu tutup Özgür de moyosunu takınca Kambur Kaptan'dan başka herkes mayoluydu Poyraz Limanı'na girip demir attıklarında. Teknenin dört bir yanından sulara bırakıverdiler kendilerini. Nergis de atlamıştı. Su soğuktu. Alışınca çelik gibi yapıyor insanı. Yüzdü bir süre. İyi gelmişti sinirlerine. Tekneye baktı. İskele omuzluğunda oturmuş Özgür'le bumbaya yaslanmış cam gözlü Yunut Kambur Kaptan'dan başka herkes sudaydı. Türküler naralarla tadını çıkarıyorlardı denizin. Seslendi. Atlaması için el etti Özgür'e. Sessiz bakışlardan başka yanıt alamadı. İçine dokunuyordu iyiden iyiye. Biraz yüzüp çıktı tekneye. Havluya sarındı. Gidip Özgür'ün yanına ilişti. Kaygılarını sezdirmemeye çalışarak güldü. Atlasana be Özgürcüğüm dedi. Sezon geçecek bir yüzmedin daha. Hadi. Yanıtlamıyordu Özgür. Gözleri sulardaydı. Bir süre sonra gerek yok dedi mırıldanır gibi. Sen yüz. İçi sızladı Nergis'in. Denize atlamaya gerek görmemesi ne demek bu adamın? Vah benim Özgür'üm. Uzanıp omzunu okşadı hafifçe. Ürperir gibi dönüp baktı Özgür. Nergis'in sevecen gülümseyen yüzünü görünce gülümsedi o da. Sonra gene sulara döndü. İbrahim'le arkadaşı bir konserve kutusu içinde saklanmış ahtapot çıkardılar. Birkaç ahtapot daha yakalandı. Sevinç çığlıkları atıyorlardı her ahtapotta. Özgür hiçbir tepki göstermeden bakıp duruyordu sadece. Muhtarın vurduğu bir küçük kefalde eve can kımıldadı bir iki, sonra gene sessiz seyredaldı denizdekileri. Nergis'in içinden de atlamak gelmemişti bir daha. Kurunup maya değiştirmeye indi. Dönüşünde yemekler kotarılıyordu. Ahtapotlar akşamaydı. Oraklarda büyük şölen vardı gece. Orada sabahlayacaklardı. Kıyıya çıkıp ateş yakacaklardı ay ışığında. Teknedeki büyük masa donatılmıştı. Peynirler, zeytinler, salatalar, kıymalı peynirli börekler, meyveler, şişe şişe çeşitli içkiler, rakı, vodka, şarap, cin, tonik, soda, meyve suları, mutfaktaki ocakta mis gibi kokular yayan balık buğulamaları, asıl beklenen akşam yemeğini onurlandırmak için öğle kahvaltısı diyordu muhtar buna. Tabağını doldurup içkisini alan, masa çevresinde iliştiği yerde muhtarın birkaç söz söylemesini beklemeye başladı. Dümen dolabının kıyısına sıkışmış Rahmi'nin sesi duyuldu birden. ''Mahkemede gibi uzatma muhtar'' dedi. ''Öldük açlıktan.'' Kahkahalar patladı. En çok gülen de muhtardı. ''Hazır elime geçmişsiniz'' dedi. ''Kurtlarımı dökmeden bırakır mıyım? Çoktandır duruşmaya da çıkmadık.'' Gülüşmeler arasında kadehini kaldırdı. ''Nergis'i çok seviyorum'' dedi. ''Siz dostlarımı da. Hadi sağlığınıza.'' Sevgi iyi dilek gösterileri arasında yaptığı sözcük oyunuyla mutlu muhtar kadehini karşısındaki Nergis'in kadehine uzatıp çınlattı. ''Karalar da senin artık, denizler de Nergisciğim'' dedi. ''Uzun yıllara iç.'' Her şeyiyle aptalca bulduğu törenin ortasında ne yapacağını bilemeden çevresindekilere gülümseyen Nergis, rakı kadehini sessizce dikti kafasına. Yinelenen sevinç gösterileriyle kapış kapış yiyip içiyorlardı. Muhtar şu tekneyi başlatıp bitirmek için neler çektiğini anlatmaya başladı bir ara, yarısında kesti. Bu tatsız şeylerin sırası değildi şimdi. Geçti, keyfimize bakalım. Teybin hoparlörünü sonuna dek açmışlardı. Oynak Güney Amerika'nın rumbasından Napoliten şarkılara kadar bir sürü karışık melodi bangır bangır yankılanıyordu koyda. Fatoş şimdiden bulmuştu kafayı. İkide bir muhtara takılıyordu. Al beni çekip gidelim buralardan. Cebeli Tarık'a çıkalım. Okyanuslar, Havai Adaları, Hint Denizleri filan deyip söylenip duruyordu sayıklar gibi. Herkes bir hava çalıyordu artık. İkindiye doğru demir atıp oraklara gitmek için Poyraz Limanı'ndan çıktılar. Tatlı bir gün batısı esiyordu. Güneş gücünü yitirmişti. Sabahtan beri aralıksız sürdürülen şamatanın ağırlığı çökmüştü tekneye. Şişkin yelkenlerin altında güvertelere yer yer uzanmaya başladılar. Fatoş kamera üstünde yatan Nergis'in yanına gelip yüzün koyun attı kendini. Yoğun bir alkol kokusu esip geçti Nergis'in yüzünden. ''Şunlara bak'' dedi gülerek. ''Kambur babadan ayrılmıyor seninki.'' Teknenin kıçında sessiz, yan yana oturmuş Özgür'le Kambur babaya baktı Nergis. Seninki sözcüğüne sinirlendiğini belli etmemeye çalıştı. ''Çok sever kaptanı'' dedi. ''Sevecek nesi kaldı zavallın?'' dedi Fatoş acımasız bir gülüşle. ''Buna da adam.'' Nergis'in karşı çıkmasına komadan ''Bakma böyle bu durduna'' diye ekledi. ''Geceleri bağlıyorlar çocukları. Karada öleceğim diye korkup kaçıyormuş. Karanlıkta gözleri de görmüyor. Orta kentte bunlar. Tekneyi gördü mü diriliyor demek.'' Fatoş'un içkili bir gevşeklikle gülerek anlattıkları onurlu bir dramdı Nergis için. Ne çökmüş ne bunamış görüntüsü veriyordu kaptan. Özgür'e eliyle denizde bir yeri gösterip bir şeyler anlatıyordu. Özgür'e takıldı Nergis'in gözleri. Ban ne durumdadır şimdi? Zavallı kız. Biz burada kotralarda fink atıyoruz. Binlerce kişinin acılarla kıvranıyor şu anda. Sonra Korhan. Ne olmuş Korhan'a? Laboratuvarına kapanmış yoğun maddenin bilmem nesini ölçüyordur. Ölsün bakalım. Banu'ya gene bir şey yaparlar mı? Uyanmış gibi Fatoş'a döndü birden. Banu'yu nasıl yakalamışlar dedi. Biri duyurmuş diyorlar. Siz bir şey işittiniz mi? Yavaşça başını kaldırdı Fatoş. Kuşkulu bakıyordu. Bir şeyler anlamaya çalışıyordu sanki. Yüzünü tahtaya uzattığı kolu üstüne korken duymadım dedi. Sustu. Sessizliği bozdu yeniden. Şöyle bir sormuş gibi tanır mıydın dedi. Basketçi Banu bizde herkes tanır dedi. Bir iki gördüm buralarda. Öyle işlere girecek kız değildir. Dinleniyordu besbelli. Fatoş'tan da bir şeyler bekler gibi sustu. Sonra ekledi yavaşça. Hangi namussuza battı kim bilir. Bir şey demedi Fatoş. Gözlerini kapamış uyur gibiydi. Tekne motor sesine koşulu küçük sarsıntılarla kalka otura mavi suları açarak kayıp gidiyordu. Apak yelkenleri tekneye bağlayan iskotalar gerilmişti. Cilalı baston, bumbalar, babalardan gıcırtılar geliyordu. Bir martı ara sıra izleyip uzaklaşıyordu tekneden. Hiç bitmese bu akış gidiş. Oraklara girdiklerinde güneş ufka inmişti. Dört bir yana turuncular saçıyordu. Daha demir atmadan denize atlamalara başladılar. Yelkenler indirilirken kambur kaptana bakıyordu Nergis. Yerinde duramıyor adam. Çoktan burnuna geçmiş, flogu toparlayıp sarmaya çalışıyordu. İbrahim'e bırakıp flogu, bocurumu anakin diplerine atıldı. Mayna, mayna diye bağırışına bak. Karada ölmekten nasıl korkmaz bu adam. Özgür de kışta halatları asılıyor, atılan çapanın boşunu alıyordu. Bağladı çumayı, dümende İbrahim'in yerini alan muhtara bakmaya başladı. Gülmek geliyordu içinden Nergis'in. Muhtar Bey'de bir yukarıdan alış bir kaptan özentiliği var ki transatlantik yönetiyor. Hakkı neler çekti adamcağız şuna kavuşmak için. Atlayıp yüzsen mi bende? Yorgundu. İnip aşağıda kamerada yatıp uyumak geliyordu içinden. Bırakırlar da. Birbirinden güzel, rahat 4 kamera var teknede. Geniş kavuşçuk yataklar, tuvalet, duş, lavabo. Kapısında sürgü, kilit. Bu azgın Fatoş Muhtar Bey'i birine kapatır mı bu gece? Birine de Özgür alıp ben çekileyim. Zavallı Özgür. Gerçekten ne olacağız biz? Bu çocuk hep böyle mi kalacak? Doktor iyileşecek diyor. Fizyolojik bir şey kalmadı pek. Bundan sonrası daha çok psikolojik. O psikolojik denilen de nerede biter ki? Aman, kafamın takıldığı şeye bak. Çok mu önemsiz? Yo, önemsiz değil de böyle kurarak da çözümlenecek değil. Yaşam güzel işte. Deniz, tekne, yeri göğü kuşatan renk cümbüşü, yosun, kaya. İkide bir başka şeylere kayıp giden kafam olmasa içmek en iyisi gene. İçmeyip de ne halt edersin. İşte herkes başladı bile. Bıraktılar mıydı ki? Mazot kokusu alkol kokusuna karışıyor sabahtan beri. Şölen masasını düzenlemeye başladıklarında doktorla karısı sallanıyorlardı ayakta. En canavarı Fatoş gene. Hepsinden çok işte en az o belli ediyor. Bu karıyı da sevmeye mi başladım ne? El attığı her işin ustası oluveriyor. Gözü de Muhtar Bey'de. Ne iyi olur evlense babam şu kadınla. Bir de cüce anne kazanırdık. Koyu bize bırakmayacaklar demek. Bir tekne daha göründü. Şeylerin kotrası değil mi bu? O karıyla o herifin. Levent miydi neydi? Yiğit Levent'ti koya giren. Muhtar evecanlikle fırladı güverteye. El sallamaya başladı. İşkili bir sevinçle herkes katıldı bu karşılamaya. Karşılıklı el sallamalar, bağrışmalar içinde Yiğit Levent gelip Nergis'in 10-15 metre uzağına demirledi. Muhtarın gıcır gıcır yeri teknesi Yiğit Levent'in bakımlı, görkemli görüntüsüyle uyum uğraşına düşmüş gibiydi. Canı sıkıldı Nergis'in. Bir bunlar eksikti. Belliydi bir şeyler beklediği Muhtar Bey'in. Gözünüz aydın. Geldiler işte. Mutlu gününüzde öksüz komadılar sizi. Şöyle bir başını kaldırıp baktıktan sonra kamera güvertesindeki direğe sırtını verip döndü Nergis. Biraz sonra Özgür de gelip oturdu yanına sessizce. Yan yana seyre koyuldular. Yiğit Levent'in güvertesindeki kadınla erkekli birilerinin şamatalı gülüşleri arasında denize indirilmiş sandala bir kürekçi Tayfa ile Malik Bey'in bindiği görüldü. İki de sandık indirdiler filikaya. Yaklaşan filikadan Nergis'in merdivenine çıkan Malik'e uzanıp Muhtar aldı. Kucaklaşıp öpüştüler. Babacan Malik herkesi iki eliyle selamlıyor, gülücükler yağdırıyordu. Kutlarım Muhtar diye bağırdı. Teknedeki arkadaşlar adına da selam, sevgi, mutluluk dileği. Hepiniz efendim. Bu da Yiğit Levent'in armağanı kardeş tekniğe. Filikadan çıkarılan sandıkları gösterdi gülerek. Birinden bir şişe Fransız şampanyası alıp patlattı. Çabucak dağıttı bardaklara. Kendi bardağını sağa sola kaldırdı. Gösteri yapar gibi muhtarın bardağıyla çınlattı. İçti. Güvertede oturmuş kıpırtısız bakan Nergis ile Özgür gözünden kaçmamış diye görmezden geldi. Çok da kalmadı. Hadi dedi muhtara. Töreni bizim konuklarla da yineleyelim. Fırtınası yenilmiş mutlu mavilikler Nergis teknesine. Alkışlar, gülüşmeler arasında onlar Filika'ya Yiğit Levent'e geçerken yabancı kimse yok diyordu Malik Bey muhtara. Çeşmede görmüştün. Doktor hanımla kocası, bizim deli mimar, Zübeyde, bir de Nergis'tekiler sevinerek biraz da şaşkınlıkla armağan içkileri çıkarıp bakmaya başlamışlardı. Fransız şampanyaları, İskoç viskileri, 7 yıldız Metaksas konyağı. Lüks meyhane açtı herif buraya dedi Rahmi dangıl dungul tavrıyla. Gülüştüler. Yalnız Fatoş gülmüyordu. Gözü karşıdaki teknede filikadan çıkan muhtarı kucaklayacak gibi karşılayan çarpıcı güzellikteki kadın da Zübeyde'deydi. Oraya da lüks kerane açtı dedi birden. Herkesin şaşkınlığı arasında sinirli bir kahkaha attı. Ötekiler de katıldılar bu gülüşeye pek kavrayamamışlardı. Fatoş'a uymak gereğiyle biraz da çekingenlikle gülüştükleri belli oluyordu. Suluk belki de. Her şey söylenir içkili oldu mu? Gülünür de. Nergis de gülmüştü. Ona bakan Özgür de gülümsedi. Güvertedeki yerlerinden iki teknedeki insanlara bakıp duruyorlardı sessizce. Denizde solan güneş ışıklarıyla parlayıveren ay, denizin şıpırtılarıyla cırcır böcekleri olmasa boyalı ucuz bir kartpostala çevirebilirdi her şeyi. Gösterili söyleşi, müzik, şamata yarışmasında güvertede ışıklar altında dansa başlayan Yiğit Levent'tekilerden de üstünlükle öne geçmişlerdi. Nergis'tekiler bütün özenlerini akşam şöleni için masa donatmaya vermişlerdi. Balıktan taramaya, kalamata zeytinle ne var ne yok, keten örtülü geniş masaya sergilenmiş tabak, çatal, bardak, içki şişeleri her şey yerli yerine konmuştu. Muhtarı bekliyorlardı. Daha çok da Fatoş bekliyordu. Sinirlilik içinde de olsa masaya en büyük özeni gösteren de o olmuştu. Bir de sürprizi vardı. Evde eliyle yapıp uzun kapaklı bir sahanda gizlediği özel soslu tavuk. Dolapta saklanan bu gizemli tavuk üstüne şakalar yapılmıştı bütün gün. Her şeyin hazır olduğu anda Yiğit Levent'te başlayan oynak dans yalnız Fatoş'u değil ötekileri de sinirlendirmeye başlamıştı. Ufaktan seslenmelere başladılar muhtara. Ayıp olmasın diye seslerini pek yükseltmiyorlardı. Tepinme, müzik sesi arasında duymadıklarından belki de bir yanıt gelmiyordu karşı yandan. "Muhtar yemeğe!" diye Rahmi'nin sesi duyuldu bir ara. "Siz yiyin," dedi müzik sesleri gülüşmeler arasında ince bir kadın sesi. "Muhtar Bey konuk burada." Kimse bir şey demedi ya, Nergis'tekiler bozulmuştu iyice. Hele biraz sonra karşı güvertede romantik bir müzikle Zübeyde ile yanak yanağa dansa başlayan muhtarın görüntüsü Fatoş'u çileden çıkarmıştı. Kendini güç tutuyordu belli ki. İbrahim'in getirdiği kayık sahanı açıp kızarmış kocaman besili tavuğu sinirli sinirli keserken "Bunu bitireceğiz önce," dedi. "Gelmeyen bok yesin." Fatoş'un kızgınlık nedeni ötekilerce de biliniyordu. Tepkisi de hemen benimseni vermişti. Onca meze dururken acı soslu tavuğa övgülerle biraz da abartılmış beğeni gösterileriyle yemeğe koyuldular. Nergis olan bitene öyle dalmıştı ki Özgür'ün yanından kalktığının ayrımına sonradan vardı. "Acıktım," dedi Özgür. "Hadi biz de yiyelim." Sevindi Nergis. Acıkmak sağlık belirtisi. Ben de acıkmışım. Masaya yaklaştıklarını görünce bir tabağa biraz tavuk koyup uzattı Nergis'e Fatoş. "Sona kaldınız," dedi. "Ancak bu kadar." Özgür'ün tabağına irice bir göğüs eti bulup bol sosla donattı. Gülmek geldi Nergis'in içinden. "Tavuk payım senin yüzünden gitti Muhtar Bey." Karşı güvertede Zübeyde ile yanak yanağa dans eden Muhtar Bey'i gözü hiçbir şey görmüyordu belli ki. Masadaki yiyeceklerle birlikte şişeler de hızla boşalmaya başlayınca Nergis'teki eğlence tam bir curcunaya döndü. Sonra da cıvımaya başladı iyiden iyiye. Oyunlar, türküler, naralar, sulaşmış kahkahalar, güvertede deminki yerlerine geçmiş arada bir bira şişesini başına diken Özgür'le cintoneğini yudumlayan Nergis, bir de başta uzanmış bir şeyler yiyen kambur kaptandan başka herkes içlerine attıkları bir kızgınlığı bu tür davranışlarla ortaya dökme yolunu tutmuşlardı sanki. Yiğit Levent'teki eğlenceleri de benzeri bir gelişmeyle daha da öteye giderek yorgunluk noktasına varmış olmalıydı. Eski şen, yüksekten konuşmaların, kahkahaların yerine fısıltıya benzer sesler, içkili ağızdan çıktığı saklanamayan tek tük sözler, mırıltılar almıştı. İbrahimlerle zeybek yapacağım diyerek sallanarak tepinip duran Fatoş yorgun ayrıldı. Kıçta griva demirinin kıyısına çökercesine ilişti. Gözlerini karşıdaki Yiğit Levent'e dikip baktı. Karşı teknenin güvertesinde dans edenler seyrelmişlerdi. Birileri indi merdivenlerden. Biraz sonra muhtar da elinden tutup çeken Zübeyde ile el ele merdivenlere doğru gidip kayboldular. Kamera penceresinden ışıklar yandı. "Vizite başladı," dedi Fatoş. Yıkıla doğrula kalkıp masaya uzandı. Yarım bir rakı kadehini alıp dikti başına. Kadehi masaya bırakırken teknedekilere dönüp "Hey!" diye seslendi birden. "Hey, bakın buraya. Doldurun kadehlerinizi. Doldu ulan İbrahim." Eliyle karşı teknenin ışıklı kamera pencerelerini gösterdi. Karşı yakalı Zübeyde muhtar abinizi kapattı. "Na oradalar. Baş pezevenk Malik Bey'in sermayesi muhtar abiniz. Ne duruyorsunuz ulan? İçsenize." Bir sessizlik oldu. Gözler Fatoş'taydı. Bir adım daha attı Fatoş. Masadan bir içki kadehi daha alıp içsem mi içmesem mi gibisine duraladı. Tökezleyecekti, düzeldi. "Ne bakıyorsunuz be," dedi. "İnanmıyor musunuz? Oradalar işte. Na şuracıkta ulan. Kameraya kapattılar orospuları. Cümbüşteler." Elindeki kadehi gösterir gibi uzattı önce. Sonra geriye doğru kaldırıp karşıdaki tekneye fırlattı. Ulaştıramadı. Bardak yakınına düştü teknenin. Daha da sinirlenmişti. Sesini yükseltip "Kız, karşı yakalı!" diye bağırdı. "Ayrancının zübüş. Dayan kızım, dayan. Üstündeki herif senden orospu. Hadi ikinize de helal olsun. Oh, oh, oh. İçin ulan, ne duruyorsunuz?" Elini vurup parmaklarını şakırtatarak göbek atmaya başladı. Bir yandan da bir tartımla yineleyip duruyordu aynı sözleri. "Alttaki de orospu, üstteki de orospu." İş iyice rezilliğe varmıştı. Öğretmenle karısı önlemek isteğiyle güçlükle toparlanıp bir adım yapıyorlardı ki karşı teknede devinimler oldu. Güverteye çıkan birinin sesi duyuldu. "Susturun şunu be! Kim bu terbiyesiz?" Bağıran deli mimardı. Ardından yetişen Malik Bey herifi çekmekte geç kalmıştı. Fatoş içkinin verdiği çöküntüyü üstünden atıvermiş, daha da güçlenmişti sanki. Fırladı. Masa dibindeki şampanya şişelerinden birini çekip aldı. "Terbiyesiz senin anan baban ulan boynuzlu değiyoruz!" diye bağırdı. Şişeyi fırlatıverdi karşı tekniğe. Yiğit Levent'in bordosunda gürültüyle patlayan şampanya şişesiyle iş daha da alevlenmişti. Kızgın bir sövgü duyuldu karşı yandan. Fatoş da ağza alınmaz sövgülerle ikinci, üçüncü şişeyi sallayarak güvertede patlatınca denetimini yitirmiş Malik'in sesi çınladı birden. "Tutsanıza şunu be! Ne bakıyorsunuz hayvan gibi? Hayvan sensin ulan keçi!" Davlumbazı ok gibi fırlayan İbrahim'di bu. Malik'in sinirden titreyen kısık sesi duyuldu yine. "Ulan it! Senin ben!" tamamlayamadı. Fatoş, İbrahim, Dişçi, Rahmi derken ötekiler "Hayvan sensin'den başlayıp bir dizi sövgüyü sıralayıvermişlerdi. Bir iki de şişe fırlatılmıştı gene. Yanına yöresine düşüp patlayan şişeleri de görünce iyice teller koptu Malik'te. Yanında toplanmaya başlayanlarla birlikte gürültüde duyulmayan bir şeyler söyleyip de hırsını alamayınca birden sol eliyle sağ parasına şak diye vurup nah size diye sağ kolunu ayıp biçimde sallamaya başladı Nergis teknesine doğru. Artık apaçık savaş duyurusuydu bu. Sövgüler de şişe, bardak, tabak, çanak atışları da gönlüne kalmıştı herkesin. Sövgünün ayıplı ayıpsız bütün türleri dökülüverdi ortaya. Şarap, konyak, viski, rakı, vodka, cin, bira, su, meyve suyu, maden suyu şişeleri havada uçuşuyordu. Tabaklar, bardaklar, Yiğit Levent'teki ürkek bir iki kadın sesi çığlığa dönüşüp kesilivermişti birden. Nergis'tekilerin coşkulu atışlarına, ağız dolu sövgülerine ötekiler de dayanacak gibi değildiler. Kolunu sallayan Malik'i görünce gülmekten katılacaktı Nergis. Yiğit Levent'tekiler bir iki tayfalarını da savaşa sürerek şişe atışına başlayınca güçlükle tuttuğu Özgür'ü çekerek davlumbazın öte yanına kaymış, ay ışığı altında tarihin bu koylarda gördüğü en gülünç tekneler arası savaşını seyretmenin tadını çıkarıyordu. İkide bir fırlayan Özgür'ü tutmak da kolay olmuyordu. Kolunu boynuna dolamış, ara sıra öpücükler konduruyordu yanağına. Durutmaya çalışıyordu. Korkusu Özgür'ün bozulup bir bunalıma düşmesiydi yeniden. Gerçi sağlıksız görünmüyordu tepkiler. Niye karışmayalım? Vay orospu çocukları, baksana. Karışmalarına da gerek yoktu aslında. Nergisliler savaşı önde götürüyorlardı. Kardeş Yiğit Levent teknesinin armağanı iki sandık dolusu içki savaşın yazgısını belirlemişti. Yiğit Levent'tekiler kuytulara saklanmışlardı. Güverte boşalmıştı. Merdivenlerden çıkıp baş kaldırmış teknesine doğru bağırıp bir şeyler söylemeye kalkışan muhtarın omuzundan yedi yıldız bir metaksas şişesi teğet geçip şangırtıyla kaptan köşkündeki camları tuz buz edince ardı sıra çıkan Zübeyde'yi aşağı itiledi çabucak. Merdivene sindi o da. Utkuyu kazanmış armadanın başkomutanı gibi elindeki şişeyi sallayarak bu arada da bağıran fotoşun sesi çın çın ötüyordu koyda. Recai'nin katilleri, namussuzlar, bu şişeler kıçlarınıza girsin de orada parçalansın orospu çocukları. Tarihin ilk kadın amirali, Karyalı, Ligdamis'in dulu, Kraliçe Artemisia'da ancak bu kadar yiğit davranmıştır Salamis Körfezi Savaşı'nda. Bu da öz sağlık ecza deposu sahibi Rahmi Bey'in dulu. Kolay mı? Herifi de yanı başında. Silah kaçak spezemenkler, hak yiyici deyoslar diye bağırıyordu İbrahim'de. Ardı sıra İbrahim'in attığı bir bardak ampulü parçalayınca kıç yanı karanlığa büründü Yiğit Levent'in. Anlaşılmaz sesler duyuldu. Sonra da bir motor sesi geldi birden. Tayfalar fırlamış zinciri çekiyorlardı. Yiğit Levent kaçmaya hazırlanıyordu. Nergislerin sövgüleri utku çığlıklarına dönmüştü. Yuhalar çekiyordu. Pat pat uzaklaşmaya çalışan Yiğit Levent'in ardından. Bu gürültü içinde baş üstüne kapak yanına uzanmış kambur kaptan küpeş diye tutunarak yaklaştı Nergislere. Karanlıkta gözlerini sağa sola kaydırarak "Gitti mi cavula?" dedi. Gavurlar koyun ağzında durmuşlardı. Teknenin ardı sıra sürüklenen filikaya bindi biri. Kürek çekerek yaklaşmaya başladı Nergis'e. Muhtardı bu. Yiğit Levent burnu dönmüştü. Nergis'tekiler sinirli bir bekleyişle muhtara bakıyorlardı. Nergis'e de evecenlik basmıştı. Bakalım ne yapacak muhtar bey? Fırlayıp kıçtan tekneye çıktı muhtar bey. Filikayı grivaya bağladı. Dönüp vira diye bağırdı başa doğru. Daha motoru çalıştırmadan. Hırsla titriyordu sesi. Kambur kaptan ok gibi fırladı yerinden. Muhtar kıştaki halata el atmıştı. Demin bağırıp çağıranlar beklemedikleri bir durumun yarattığı gevşemeyle sessiz duralayıp kalmışlardı. Baş kaldırmış, tayfalarına bir anda egemen olmuş kurt kaptan değildi muhtar. Ama içine basa basa sinsi bir yöntemi başarıyla uyguladığı da söz götürmezdi. Bu gevşemeden zararlı çıkacağını sezinleyen Fatoş da bir sözü ya da atılımı göze alamıyordu. Masada nasılsa kalmış bir kadehe uzandı. Rakı koydu, sulandırıp içti. Ötekiler de ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilememenin ağırlığından kurtulamamışlardı daha. Yalnız İbrahim atıldı. Halatı çekmeye yardımcı olmaya başladı muhtara. Neta diye bağırıp duruyordu kambur kaptan başyandan. Çapayı güverteye alıp da artık herkesin silahları bıraktığını kestirdiği anda sessiz, giderek bu suskunluktan doğacak fırtınayı sezinler gibi ürkekleşmiş bekleyen Fataş'a döndü muhtar. Birden suç bende dedi. Bilmeliydim senin aşağılıkları olduğunu. Aynı ürkütücü sessizlik başladı gene. Öteki bekleyenler açısından bir rahatlama olmuş da denebilirdi. Beklenen dışında değilse bile çok altında bir tepkiydi bu da. Özeti buymuş demek. Bu kadar basitmiş. Yalnız Fatoş taş gibi sessizliği içinde sağlanır gibi oldu. Muhtar atlayıp motoru çalıştırınca yayılan büyük gürültü eskileri kapatıp teknede yeni bir dönem başlatıyordu sanki. Ama olmadı. Hiç beklenmedik bir şimdi Rahmi fırladı birden. Aşağılık sensin lan dedi. Namussuz. İbrahim önüne geçmemiş olsa kudurmuş gibi atılacaktı kaptan köşküne geçmiş muhtarın üstüne. Muhtar dönüp put gibi baktı. İçindeki fırtınayı savuşturmak için başını salladı. Dümene geçip tekneye yol verdi. Öğretmenle İbrahim zor çekip oturtmaya çalışıyordu Rahmi'yi. Bırakın ulan ben bu namussuz herifi zaten. Fatoş kalktı. Bir el uzatmasıyla susturdu Rahmi'yi. Sanki Fatoş'a gösteriydi yaptıkları da onun davranmasını beklemişti. Susup gözlerini Fatoş'a dikti Rahmi. Herkesin gözü Fatoş'taydı. Haklı dedi Fatoş. Aşağılık olmasam neyim var neyim yok ayaklarına serer miydim böyle bir adamın? Öylesine inandırıcıydı ki muhtar da şaşırmış gibi dönüp baktı. Birden dikeldi Fatoş. Bak istediğin kadar bencil hayvan dedi. Çıkarlarından, keyfinden başka hiçbir şeyi, hiç kimseyi gözün gördü mü? İştenlikle acı etkiliydi sesi. Muhtarı da etkilemiş olmalı ki bir şey diyemedi. Dümene döndü. Koyu çıkmış kıyıya doğru adayı dolanıyorlardı. Sessiz hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı Fatoş. Birden öyle bir dokundu ki Nergis'e doldu dolacaktı gözleri onun da. Aman ne duygulu görünüm. Kızmak istedi kızamadı kendine. Zavallı değil mi şimdi bu kadın? Peki muhtar nesi zavallı onun? Dediği doğru Fatoş'un bencil. Bütün erkekler gibi bencil. Kadın bencilliği peki? Kadın erkeği yok bunun. İnsan bencilliği. Erkek güçlü toplumda üstün durumda bencilliğini söktürüyor. Üstünlükleri nereden geliyormuş? Şu zırıl zırıl ağlayan kadınlar olmasın da göreyim onların üstünlüğünü. Bir nedeni var demek. Durup dururken ağlamıyor ya bu kadınlar. Hele böylesi işten. Artık iyice belli olan içkili ağzıyla durmadan söyleniyordu Fatoş. Etkinliği de yitmeye başlamıştı. Alışkanlık oluşmuştu çevrede. Söyler bu kadın. Ne diye yineler? Anladık artık. Yalancı bu adam. Herkesi kandırır. Kendisinden ötesi umrunda değil. Sen oysa onun için deli gibi sevmişsin. Anladık. Birden bir hıçkırık daha duyuldu. Demin güçlükle çekip Fatoş'un yanındaki tabureye oturttukları Rahmi'ydi. Ellerini yüzüne kapatmış, tutmaya çalıştığı hıçkırıklarla boğulacakmış gibi ağlamaya başlamıştı. Hepimizi kandırdı bu adam diyordu kesik kesik. Bizi yedi bitirdi Fatoşcuğum. Benim güzel karım. Bizi yedi bu adam. Yuvamızı yıktı. Bu melodramla vodvil karışımı görüntü Nergis'i şaşkın etmişti. Nasıl tepki göstereceğini bilemeden kalmıştı ki yanında sessiz duran Özgür mırıldanır gibi yuvasıymış dedi birden. Dal yak. Gerekli tepkiyi anımsamış gibi gülmeye başladı Nergis. Özgür gülmemişti. Olayı da kişileri de gülümseyen bir kızgınlıkla bakıyordu. Birden ayar gibi Özgür'e takıldı Nergis'in gözleri. Bu adamın kızgınlığı erkeğin ağlamasına. Oysa Rahmi gülünecek durumundan da kurtuluvermişti. Fatoş'tan bile içten de hıçkırıklarında. Beklenmedik bir anda fırladı yerinden. Kıştan denize atlatıyordu kendini. Dişçi öğretmen hanımı yetişen İbrahim yakalayıp gene güçlükle yerine oturttular. Kendini yitirmişti Rahmi. Kaptığı bir içki bardağını olanca gücüyle masaya çarptı. Kırık camlar avucunu parçalamış, kan içinde bırakmışlardı. Duygusuzdu sanki. Öteki eliyle de bir bardak kapıyordu yetişmeseler. Fatoş da atılıp yakalamıştı Rahmi'nin kolunu. Canavar bu adam diye bağırıyordu Rahmi. Bırakın da görsün ne yapacağımı. Ben onun gibi alçak, namussuz. İlk kez doğruldu Özgür'de. İrkilmiş gibiydi. Çok kısa sürdü. Aynı umarsamaz, tepeden bakar görünümüyle çekildi kabuğuna. Nedense ta içinden sarsılma duyuyordu Nergis. Parçalanmış kan içindeki ellerinden çok bu adamın yüreği acı veriyordu insana. O gülünç yüreği. Ne çok ortağı vardır melodramların. Doktorun, dişçinin karılarının da gözleri dolu doluydu. Öğretmenler karı koca açıkça ağlıyorlardı. Kaptan köşkünde dümende arkası dönük muhtar kılı kıpırdamadan ilerlere bakıyordu sadece. Dişçiyle doktor ecza dolabının aldıkları bir şeylerle kanı durdurup yarayı bantladılar. Cam kırığı kalmamıştı kesikte. Büyük parçalara ayrılan bardak deriyi derince kesip parçalamıştı birkaç yerinden. Rahmi sessiz hıçkırıklarla ağlamaya başladı yeniden. Fatoş yanındaydı. Bir iki okşayınca önüne düşmüş başını eğip göğsüne dayadı Rahmi. Bir an durulamadan sonra Fatoş da doladı kollarını. Ağır ağır sevecen okşamaya başladı. Rahmi'nin hıçkırıkları çocuksu bir boşalımla içten içe sürüp gidiyordu. Güvertede olayların dışındaymış gibi bakıp duran Nergis'le Özgür'ü ilk kez görüyordu sanki Fatoş. Gözleri takıldı birden. Bakıp durdu bir süre. Nergis'in gülü vermelerini anımsamıştı da kızmış mıydı? Başka bir şeyleri mi çağrıştırmıştı bu bakış? Dümende sırtı dönük muhtara kaydı gözleri. Babanıza sorsanıza Nergis Hanım diye bağırdı birden. Toparlandı Nergis. Bana diyor. Motorun patpatları arasında eğildi. Ne diyorsun gibisine. Gözlerinde bir kinli parıltı vardı Fatoş'un. Oteldeki arkadaşınızı sorun dedi. Kimin ele verdiğini sorun onu. O bilir. Hangi namussuz diyordunuz? Algıladığı bir şeylerle kas kas esmişti Nergis. Babasına baktı. Muhtar da sallanır gibi olmuştu. Düşmanına en ağır son vuruşu yapmanın doyumu içindeki gözlerini Fatoş hiç ayırmıyordu Nergis'ten. Sağlıksız biçimde tadını çıkarıyordu yengesinin. Bir yerlere varamıyordu Nergis. Bir türlü tükenmeyen bu pis ay ışığı, bu motor sesi, bu Allah'ın belası tekne, bu kişiler bitse de artık şu muhtar beye ışıklar göründü. Geldik mi ne? Büyük bir gürültüyle sarsıldılar birden. Tekne çatırtıyla karada sürüklenmeye başlamıştı sanki. Çığlıklar atıldı. Langırt dedi Özgür, ezdin balıkları. Epeydir kıyıya yakın giden Nergis teknesi denize serpili sıra kayalara çırpmıştı. Durdu, yana eğilip kaldı. 25. Fakülteyle ilişkinin kesildiğini bildiren kağıdı gezi dönüşü evde bulunca hiç umursamamıştı Nergis. O iş çoktan bitti. Nesini aldıracağım? Para işini bir yana koymak gerek. Nasıl? Ne bileyim. Aç açık değilim ya, düşüneceğiz. Bankada birkaç kuruş daha var. Öylesine yorgun, dağınıktı ki kafasının içi. Yattı, uyuyamadı. Kalkıp dolaştı bahçede bir süre. Olmadı. Tekneyi kayanın önüne bağlar bağlamaz çekip gitmiş olan babasını bulup hemen konuşmak için evden fırladı. Otelin yolunu tuttu. Anlat şu bağın olayını bana. Ne diyor bu karı? Kızı sen mi ele verdin yoksa? Hesaplaşacağız. Başka yolu yok bunun. Hiç usuna gelmeyen bir şey oldu. Babasının gelir gelmez ilişkisini kesip gittiğini söylediler otelden. Şaşırdı. İnanmadı önce. Çıkıp odasına baktı. Kadınlar yatakları değiştirip boşalmış odayı temizliyorlardı. Merdivenleri inerken resepsiyondaki komiser emeklisi alaylı bakıyor gibi geldi Nergis'e. 6. kaset 2. yüzün sonu.